Ustam ve Ben 5. Ayrım Elif Şafak. Cihan odaya girince kaptanı masasında oturur buldu. Yıkanmış, taranmıştı, hayret. Yağlı sakalı haftalardır olduğu gibi katran karası değil, neredeyse sarıya çalan bir renkti. Uzunca bir yara izi vardı yüzünde, sol kulağından dudaklarının kenarına kadar uzanan. Yağ ve kan lekeleriyle dolu nefti gömleğini çıkarmış, soluk bol bir gömlekle, çivili bir şalvar ve cepken giymiş, boynuna bir sıra nazar boncuğu geçirmişti. Her zamanki gibi yüksek ökçeli deri çizmeler vardı ayağında. Uçları o kadar sivriydi ki birini fena yaralayabilirdi bir tekmede. Masanın üstünde dibine kadar yanmış bir mum ile yol boyu topladıkları ganimeti kaydettiği defter duruyordu. Adamın sayfayı örttüğünü fark etti çocuk. Lüzumu yoktu halbuki. Cihan ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu ama resmetmeyi pek severdi. Gördüğü her şeyi bulduğu her yere, kile, çamura, deriye, varsa kağıda çizerdi. Seyahat boyunca onlarca resim yapmıştı gizlice. Gemiler tasarlamıştı kendince. Gördün mü evlat, sözümün eriyim. Seni de, hayvanı da sağ salim getirdim. Çota hasta dedi oğlan alçak sesle. Kafesten çıkarmama izin vermedin. Sağlam zemine bastı mı bir çırpıda toparlanır dedi kaptan Garrett. Hem sana ne ulan? Senin mi mahluk? Yok değil, padişah filin elbet. Ha şöyle haddini bil. Bana bak velet, sana dediklerimi harfiyen yaparsan ikimiz de kâr ederiz. Cihan bakışlarını yere indirdi. Saray altınla elmasla dolu. Her yerden mücevher gelir, hesap et. Hırsızlar için cennet. Girip benim için çalacaksın. Bir seferde vurgun yapmaya kalkma. Hemen anlar kelleni uçururlar. Ufak ufak aşıracaksın, çaktırmadan. Ama her taraf asker kaynar, nasıl yapayım? Yıldırım hızıyla atıldı deli bozuk reis. Oğlanı yakasından yakaladığı gibi kendine doğru çekti. Bana bak, tepeme attırma. O nursuz Hintli herife ne oldu hatırla. Unuttun mu yoksa? Köpek balıklarına yem yapmadık mı filbazı? Unutmadım dedi Cihan, suratı sapsarı. Ben olmasam halin haraptı. Seni gibi körpe sağ çıkamazdı bu gemiden. Sağ olasın reis. Minnetini kuru lafla değil, çaldıklarınla göster ki inanayım. Boğazından gelen bir hırıltıyla lafı kesildi. Öksürüyor mu, öğürüyor mu anlaşılması imkansız sesler çıkararak aşağı yukarı yürüdü. Gırtlağını temizleyip var gücüyle tükürdü. Cihan'ın yanındaki tükür kokkasına okkalı bir balgam düştü. Tekrar yakasına yapıştı çocuğun, nefesi içki kokuyordu. O tayfalar var ya, ben olmasam fili lokma lokma dilimler pişirirlerdi. Senin de üstünden geçerlerdi teker teker. O güzel kıçından sıkılınca götürüp en beter kerhaneye satarlardı. Bana borçlusun serseri. Sarayda yerini yapana kadar beklerim. Sonra gelip seni bulurum. Borcumu söke söke alırım. İşitiyor musun? Hele bir dön sözünden gebertirim. Cihan adamın elinden kendini kurtardı, odadan dışarı fırladı. Güverteyi koşarak kat etti, ambara iner inmez çotanın yanına kıvrıldı. Ancak şimdi çocuk olduğunu hatırlamış gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Fil ve oğlan sonraki birkaç saat hamulenin boşaltılmasını beklediler. Yukarıdaki koşturmaya kulak verdi Cihan. Temiz havaya hasretti ve açlıktan midesi kazınıyordu. Ama yerinden kıpırdamaya cesaret edemedi. Ortalıkta cirit atan, sıçanların hepsi kaybolmuştu. Acaba kemirgenler gemi rıhtıma yanaşır yanaşmaz tek sıra halinde karaya mı çıkıyorlardı? Düzinelerce kızıl siyah kuyruğun İstanbul sokaklarında gözden kaybolduğunu hayal etti. Beklemeye daha fazla dayanamayınca güverteye döndü. Neyse ki kimseler yoktu etrafta. Rıhtıma göz gezdirirken gemicilerin bütün öğlen gemiden çıkarmakla uğraştıkları sandıkları teftiş eden saraylıyı fark etti. Parlak kaftanı ve koca sarığıyla önemli bir zattı besbelli. Yanında ne yazık ki deli bozuk reis duruyordu. Adamlar gemiden bakan oğlanı görünce aralarında bir şeyler fısıldaştılar. Sonra ona işaret ettiler. Cihan tedirgin bir halde tahta köprüyü geçti, aşağıya atladı, yanlarına vardı. Reis der ki filin bakıcısı senmişsin dedi saraylı. Durakladı oğlan. Yalan söylemeden evvel anlık bir tereddüt yaşadı, gözünü kararttı. Doğrudur efendim, Hint diyarından geldim mahlukla beraber. Bir şüphe bulutu geçti adamın yüzünden. Nasıl olur da dilimizi bu kadar iyi konuşursun? Bu soruya hazırlıklıydı Cihan. Şahımızın sarayında az biraz öğrenmiştim. Seyahat boyunca reis sağ olsun iyi belletti. Fevkalade, şimdi işimiz başımızdan aşkın. Evvela yükleri halledelim, yaratığı yarın ikindi gibi çıkarırız kafesinden. Ani bir dürtüyle kendini yere attı Cihan. Efendi, yalvarırım. Zavallı o berbat yerde bir gece daha kalırsa canından olur. Mahvoldu zaten. Şaşkın bir sessizlik çöktü. Bir hayvan için fazla dertlisin dedi saraylı. Ya altın kalplidir bu oğlan dedi deli bozuk reis. Zehirli bakışlarını Cihan'dan ayırmadan. Beriki başıyla komut verdi. E madem öyle çıkaralım mahluku. Dört denizci geldi ambara, hor gören bir nazarla bakarak ve küfürler yağdırarak filin sağına soluna halatlar doladılar. Olanca kuvvetleriyle çekmeye başladılar. Çota kımıldamadı bile. Cihan adamların çabalamasını seyretti giderek artan bir endişeyle. Filin içinde bulunduğu kafesle beraber bocurgatla kaldırılmasına karar verildi. Bir alay hamal ambarın önündeki kapakları açtı. Palamarları kafesin kenarlarına bağlayıp öbür uçları da çınar ağaçlarının gövdelerine doladı. Hazır olduklarında hep beraber asıldılar. Kolları hep birden kasılıyor, yanakları hep birden şişiyordu. Epey ter döküldükten sonra kafes yavaş yavaş yükseldi. Limanın üzerinde hilkat garibesi bir kuş gibi havalanmış fili görenler ağızları açık vaziyette baka kaldılar yukarıya. O gün oracıkta çok iş yaptı yan kesiciler. Derken hammalların gücü tükenmiş olmalı ki havada kala kaldı çota. Ortalık kalabalıklaştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kısa süre sonra bir ipin ucundan tutmayan ya da durup olanları seyretmeyen kimse kalmamıştı etrafta. Cihan da yardım etme umuduyla sağ sola koşturuyor ama ne yapacağını bilemiyordu. Nihayet yeniden hareketlenen kafes feci bir çarpmayla yere indi. Filin başı parmaklıklara toslamış, etleri ezilmişti. Şimdi inlercesine sesler çıkararak bitap duruyordu. Hamallar etrafa saldırır korkusuyla hayvanı dışarı çıkarmaya yanaşmadılar. Çota'nın böyle bir şey yapmayacağını onları ikna etmek için epey dil döktü oğlan. Nihayet açıldı kafesin kapıları. Cendereden kurtulan fil bir iki adım atmaya kalktı, ipleri kesik bir kukla gibi yığıldı kaldı. İterek, çekerek, kamçılayarak hayvanı yürüttüler. Bir düzine öküzün koşulduğu devasa bir kanıya yerleştirmeyi başardılar. Cihan tam atlayıp oturmak üzereydi ki bir el bileğinden yakaladı. Kaptan gerıttı. Dudaklarında sahte bir gülümseme vardı. "Allah'a emanet ol evladım," dedi herkesin duyabileceği bir sesle. Sonra fısıldayarak ekledi. "Hadi uğurlar ola hırsız, yakutlar, inciler getir bana, unutma. Beni kandırmaya kalkarsan kayalarını doğrarım." Cihan sözünden dönmeyeceğine yeminler ederek telaşla arabaya tırmandı. Az sonra saraylı adam da gelip yanına oturdu. Dizginleri kavradı. Deli bozuk reis kısık gözlerle arkalarından baktı. Limandan saraya bu vaziyette yollandılar. Geçtikleri her sokakta insanlar hayretler içinde kenara çekiliyordu. Kadınlar çocuklarını sakınıyor, ihtiyarlar asalarına sarılıyordu. Hristiyanlar haç çıkarıyordu. Müslümanlar şeytanı def eden ayetler okuyor, Yahudiler dua ediyor. Avrupalı seyyahlar yarı müstehzi, yarı muzip bir ifadeyle seyrediyorlardı. İri yarı bir kazak hayalet görmüş gibi bembeyaz olmuştu. Adamın korkusunda o kadar saf bir hal vardı ki Cihan gayri ihtiyari kıkırdadı. Çocuklar, sadece onlar sevinçle bakıyor, parmaklarıyla birbirlerine gösteriyorlardı beyaz fili. Şehir file baka dursun, Cihan da şehri incelemekteydi. Kafesli pencereler ardında yarı gizli kadın suretleri. Duvarlarda ufacık süslü kuş evleri. Mezarları çevreleyen servi ağaçları. Güneşin şavkını yakalayan kubbeler ilişti gözüne. Ne yana dönse martılar ve kediler vardı. Hoşgörüyle bakıyordu bu iki hayvana. Martılar arsız ve gamsız, çemberler çiziyor. Aniden dalıp ya bir balıkçının kovasındaki yemlere ya da sokak satıcısının tezgahındaki ciğerlere yahut pencere pervazına soğusun diye konmuş bir tatlı tepsisine musallat oluyorlardı. Mühimsemiyordu insanlar. Kuşları kovaladıklarında bile bunu gönülsüzce, adet yerini bulsun diye yapar gibiydiler. Şehrin üç kısmından meydana geldiğini öğrendi Cihan. İstanbul, Galata ve Üsküdar. İnsanların muhtelif renklerde kıyafetler giydiklerini fark etti. Saraylı ara sıra kulağına eğilip anlatıyordu. Bak, bu Yahudi, öteki Ermeni. Şuradaki torla, omzunda koyun postuyla dolaşan ise kalender. Az ilerideki Floransalı. Araplar, Kürtler, Nesturiler, Çerkezler, Kazaklar, Tatarlar, Arnavutlar. Bu insanların her biri kendi yolunda yürüse de gölgeyle birbirlerine değiyor, dolanıp düğüm oluyordu. 72,5 millet barınır burada dedi saraylı. Herkes hududunu bildiği, kurallara riayet ettiği müddetçe sulh içinde yaşarız. Buçuk olan kim diye sordu Cihan, çingeneler. Kimse haz etmez onlardan. At arabası sürmeleri yasak. Bir tek eşeğe binmelerine izin var, fetva çıktı. Filler hakkında da bir fetva var mıydı acaba, merak etti oğlan, soramadı. Giderek evler seyrekleşti, velvele hafifledi. Sultana takdim etmeden evvel fili hazırlamalı dedi Cihan. Hint şahının hediyesidir ya, güzel görünsün. Adam kaşlarını kaldırdı. Haberin yok mu evlat? Gitti o şah. Anlayamadım efendi. Şah Humayun'u demiyor musun? Tahtını kaybetti. Karısıyla birkaç hizmetkarından başka şey kalmamış diye duydum. Hükümdar değil artık. Kimden bahsedildiğini bilmese de durumun filin aleyhine olabileceğini anlamıştı Cihan. Peki ya mahluku geri gönderirlerse şimdi? Hayvancağız bir seyahate daha dayanamaz vallahi. Sen onu iyi etmeye bak, tez toparlansın. Bir yere yollamazlar, korkma dedi adam. Sarayda her nevi hayvan var ama beyaz bir filimiz hiç olmadı. Severler mi acaba efendi? Vallahi sultanın umurunda değil. Mühim meseleleri var, hayvanlarla uğraşmaz. Lakin Hürrem Sultan, gözlerini uzaktaki bir şeye dikerek aniden sustu adam. Cihan onun nazarını takip edince, bir tepeye kurulmuş Topkapı Sarayı'nı gördü, yüreği hop etti. Kim bilir ne elmaslar, yakutlar, ne paha biçilmez atlas kumaşlar vardı içinde. Bir mücevher odası hayal etti, tabandan tavanı parlak taşlar ve som altınlarla dolu. Uzanıp birkaç tanesini aşırsa, sonra da kaptan Gerit'e vermeyip kendine saklasa, kime ne zararı olurdu ki? Sert çehreli muhafızların desturuyla birinci kapıdan geçtiler. Adamlar hayvanı şöyle bir süzdü, pek oralı olmadan. Gören de zanneder ki Allah'ın her günü beyaz bir file rastlamaktaydılar. İki tarafında sürekli meşaleler yanan orta kapıya vardıklarında aşağı indiler. Bundan sonrasını onlar yaya, fil kanı da kat edecekti. Zira padişahtan başka kimse buradan öteye binek üzerinde gidemezdi. Yardıma gelen seyisler atları yularlarından çekerken, Cihan da ani bir hisle ürpererek başını kaldırdı. Az ötedeki karaltılara kayıp bakışları, gözleri fal taşı gibi açıldı, dona kaldı. Orada üç kazık dikiliydi, biri kısa, ikisi uzun. Her birinin üzerinde kesik bir baş takılıydı. Şişmiş, morarmış, ağız ve burunları samanla doldurulmuş kafalar. Hainler diye fısıldadı saraylı, onun nereye baktığını fark edince. Allah belalarını vermiş, az bile. Nedir acaba kabahatleri dedi oğlan cılız bir sesle. Ne olacak, ya ihanettir, ya itaatsizlik, ya namussuzluktur, ya hırsızlık. Doğru yoldan sapmışlar ya, müstahak. Böylece Cihan beti benzi solmuş, omuzları düşmüş vaziyette koca kapıdan geçti. Fili o halde bırakıp kaçmak geldiyse de aklına yapamadı. İdama giden bir mahkum gibi kaderini kabullenerek adım adım yürüdü Topkapı Sarayı'ndan içeriye. O gece oğlanın tek gördüğü devasa duvarlar, heyula bir kapı, kainatı yutacak kadar geniş bir avlu ve daha fazla duvarı oldu. Bir insanın sarayın içinde ikamet edip de saray nedir bilmeden yaşayabileceğini öğrendi. Evvela toprak zeminli ve yüksek tavanlı bir ahıra götürüldüler. Çota'nın yeni eviydi burası. Kişneme sesleri geldi yakınlarından. Filin varlığı atları rahatsız etmişti. Ahırın içinde bekleyen kişi Sibiryalı Taras olarak tanıttı kendini. Bu asık suratlı, gaga burunlu, omzunda bir kurt postu taşıyan baytarın Hayvanlara şifa dağıtan sihirli parmakları vardı. Adam çotanın ağzını, gözlerini, hortumunu muayene etti, dışkısını inceledi, ters ters baktı Cihan'a. Belli ki çocuğu suçluyordu fili bu hale düşürdü diye. Sibiryalı keskin kokulu bir merhem sürdü çotanın şişliklerine, hortumunu, şifalı yapraklar ve Cihan'ın sonradan 7 ayrı mirra ağacından alındığını öğrenici bir maddeyle sardı. Bu arada oğlan bir kova su getirdi, elma, armut, lahana, yeşillikler yırdı hayvanın önüne. Gemideki berbat lapalardan sonra tam bir şölendi fakat fil hiçbirini yemedi. Haset ince bir ok gibi saplandı Cihan'ın kalbine. Bir yandan bu baytarın çotayı iyileştirmesini dilerken, bir yandan da hayvan düzelip ayağa kalktığında onu kendisinden çok severse diye kaygı duydu. Beyaz fil Sultan Süleyman'a hediye edilmiş olabilirdi ama derinden derine Cihan onu kendine ait sayıyordu. Ahırdan dışarı çıkarken zihni böyle sızıt fikirlerle doluydu. Kapıda başka bir hizmetkar bekliyordu. Kara tenli, çiroz, gözleri elmas gibi parlak bir adamcağız. İsmi Sangram'dı, Hintliydi. Dilini konuşan biri geldi diye heyecanlanmıştı. Sıcaklık hasretiyle mangala sokulan kedi gibi memleketlisine yanaşarak başladı Hint dilinde bir şeyler anlatmaya. Cihan boş boş baktı, kulaklarına kadar kızardı. Ne o, anlamıyor musun dedi Sangram bu sefer Türkçe. Eh bizim kelimelerimiz farklıydı diye geçiştirdi Cihan. Doğduğu köyden bahsetti. Yer ile gök arasında bir katmanda asılı, bulutlarla hemzemin ama Şah'ın sarayına bir çığlık mesafedeydi evleri. Annesini ve kız kardeşlerini anlattı, sesi titredi konuşurken. Sangram sessizce oğlanı inceledi. Bir şey diyecekti sanki ama fikir değiştirdi. Hadi seni barakaya götüreyim dedi onun yerine. Ötekilerle tanışırsın. Bahçedeki kameryelerin yanından kıvrıla kıvrıla uzanan bir yoldan geçerek içinde envai çeşit balığın oynaştığı bir havuza yöneldiler. Sağ taraflarındaki akasya ağaçlarının altında kafesler diziliydi. Aslanlar, leoparlar, maymunlar, sırtlanlar, yassı boynuzlu erkek geyikler, tilkiler, kakımlar, vaşaklar, cins köpekler, yaban kedileri. Bunca mahlukatı beslemek, bitlerini ayıklamak, pisliklerini atmak, azdıklarında yatıştırmak bakıcıların vazifesiydi. Kısa süre önce Habeşistan'dan gelen bir gergedan gelmişti ama yaşatamamışlardı. Bir de ayağı sakat bir zürafa vardı. Geçici olarak getirilmiş. Burada istenmeyen hayvanlar şehirdeki diğer mekanlara gönderiliyordu. Terbiyecileri de onlarla beraber. Bazıları eski Tekfur Sarayı'nda, diğerleri ise Ayasofya yakınlarında bir Bizans kilisesinden devşirilmiş, Arslanhane'de tutuluyordu. Alt katı hayvanlara tahsis edilmişti o binanın, üst katı nakkaşhaneydi. Filler vaktiyle bir su sarnıcı olan fil damında kalıyordu. Ama çota henüz yavru olduğu için hem de renginin tuhaflığından şimdilik saraydaki mahlukat arasına kabul edilmişti. Dünyanın dört köşesinden yollanan balta girmemiş ormanlardan yahut uçsuz bucaksız çöllerden toplanan tüm bu yırtıcı hayvanlar artık şehrin düzenine alışmış, bir nevi İstanbullu olmuşlardı. Bakıcıların kimi komşu diyarlardan gelmişti, kimi haritada bile olmayan adalardan. Kuşlardan ve kümes hayvanlarından mesul olanlar kuşhaneye yakın barakalarda kalıyordu. Ceylanlar, karacalar, tavus kuşları ve kaplumbağalar sabahtan akşama kadar kasırların etrafında gezinip duruyorlardı. Sultan Süleyman'ın hayvanat bahçesi başlı başına bir alemdi. Tabiattaki en dehşetengiz yaratıklarla dolu olsa da şehri İstanbul'dan daha yabani sayılmazdı. Saray bahçesindeki envai çeşit hayvan temelde ikiye ayrılırdı. Yırtıcı etoburlar ve alımlı otoburlar. İlk kümedekiler hayranlıkla karışık korku uyandırırdı. İkinciler ise merak ve şefkat. Nasıl ki bir leoparın bülbülle münasebeti olmazsa, leopar bakıcısı da bülbül bakıcısıyla selamlaşmazdı. Vahşi hayvan terbiyecileri müstesna bir taifeydi. Sarayda yaşayan yüzlerce hizmetkar arasında ne en yüksek maaş alan ne de karınları en çok doyanlardı ama şüphesiz en fazla hürmet gören onlardı. 5. ayrımın sonu sayfa 50, devamı 6. ayrımda.